Ayrım 18.
Ancak çok seviniyorum buna. Amerika'dan üniversiteli insanlarla çalışmak hep zevkli olur. Bunu daha önce de yaptınız mı? Evet, ben Michigan ve Princeton üniversitelerinin Tıh Çölü'ndeki St. Catherine Manastırı'nın keşif çalışmalarında da fotoğrafçıydım. 5 ay sürmüştü ve oradakilerle iyi arkadaş olmuştuk. Bu dönem hayatımın en ilginç dönemlerindendir. Ne muazzam bir fırsat. Evet, daha sonra başka bir fotoğrafçıyla tüm Afrika'yı dolaşmıştım. Harikuladeydim. Öyleyse harika bir mesleğiniz var ve elbette canlı, hareketli bir yaşamınız. Seyahat etme imkanı olan insanlara hep gıpta etmişimdir. O kadar da sık olan bir olay değil bu. Bana biraz da kendinizden bahsetseniz de, bebeğiniz şimdi kaç yaşında? Bebek 8,5 yaşında. Ben boşandım ve jimnastik öğretmeni olarak çalışıyorum. Stüdyom hemen şurada köşede. Öyleyse sizde birçok şeyin değişmiş olması lazım. Bu da ilginç bir iş olmalı. Evet, pek seyahat edemememe rağmen hoşuma gidiyor. Akşam okulunda da İngilizce dersi veriyorum. Nasıl oluyor bu? İyi İngilizce konuşabiliyor musunuz? Evet, Yorkshire'da 4 yıldan uzun bir süre okula gittim. İngilizceyi Almanca'ya tercih ediyorum ve İngiltere'de daha çok hoşuma gidiyor. Niçin artık orada yaşamıyorsunuz? Çünkü insanın her zaman her istediği olmuyor. Komik. Ben de İngilizceyi daha severek konuşuyorum ve kuvvetli bir Amerikan aksanıyla İngilizce olarak konuşmaya devam ediyordu. Öyleyse İngilizce konuşabiliriz. Yıllardır böyle bir imkanım olmamıştı. Onun gülümsemesini onaylıyor ve yanıtlıyordum. Elbette. Harika bence. Siz tıpkı bir Yankee gibi konuşuyorsunuz. Fotoğrafçı, yukarı gelip atölyemi görmek istemez miydiniz diyordu jimnastik öğretmenine. İngiliz mizahının laubali ile aramızda iyi bir anlaşma doğmuştu. Öyle ki tekrar gülmek zorunda kalıyorduk. Atölyeyi görmeyi isterdim diye yanıtlıyordum. Fakat bitirmem gereken 2 dersim var. Daha sonra boşum, fakat anneme et götüreceğime söz verdim. Çok uzak mı? Orada yemeğe kalmak zorunda mısınız? Ben epeyce dikkatli olmuştum ve onunla çıkmadan önce dairesini görmemin daha iyi olacağını düşünüyordum. Bana sorma niyeti olacak olursa, zira onun çevresi ve yaşam stili sayesinde hakkında daha çok bilgi edinirim ümidindeydim. 2 dersimden sonra et almaya gitmeden size çabucak bir uğrayabilirim ve sonra eve giderim. Annem Bininger sokakta oturuyor. Sanırım yemeğe kalmamı bekliyordur. Ben hafta sonunu kızımla onlarda geçirdim ve benimkiler çok hatır şinastırlar. Yani onlara bunu borçlu olduğumu sanıyorum. Onlar çok tuhaftırlar. Kalkıyorduk ve ben stüdyoma gidiyordum hazırlıklarımı yapmak için. O dersler iyi geçiyordu. Toplarla yeni alıştırmalar yapıyor ve hareketli deneylerle bitiriyordum. Sam'le yeniden görüşmeye fevkalade seviniyordum. Asansörle son kata çıkmam gerekiyordu. Sonra oradan da bir merdiven daha yukarıya ve sonra da düz çatıya yukarı. Orada kırmızı bir ok kapıyı gösteriyordu. Sam Schmidt'in fotoğraf atölyesi. Ben kapıyı çalıyordum. O gözleri ışıldayarak kapıyı açıyordu. Kuvvetli bir kimyasal çözelti kokusuyla yeni pişmiş kahve kokusu karışıyordu. Gerçi kahve kokusuyla ev ortamını birbiriyle bağdaştırıyordum. Ama çocukluğumdan beri midem bulanmadan kahve içemiyordum. O bana bir portakal suyu ikram ediyor ve etrafı gösteriyordu. Penthouse'un çevresinde oldukça geniş bir balkonu vardı. Tüm Basel görülebiliyordu. Manzara harikaydı, hatta komşu kiremit çatılar bile güzel görünüyorlardı. Atölye oldukça genişti ve beyaz dekore edilmişti. Her tarafta lambalar, gümüşümsü yansıtıcılar, elektronik flaş lambaları, kocaman renkli kartondan rulolar, fon olarak kullanılan merdivenler, stativler, köşede bir yerde kaybolmuş gibi bir deri koltuk ve önünde televizyon vardı. Ben Sam'i orada tek başına otururken canlandırıyordum kafamda. Atölyenin yanında büyük bir mutfağı olan oturma kısmı vardı. Karanlık oda tab masasıyla. Oturma odasında yazı masası vardı. Evrak dosyası ve bir yazı makinesi bunun sağında bir köşede yatağı duruyordu. Odanın bir tarafındaki duvar boyunca kitaplarla dolu raflar, plaklar ve değerli bir hi-fi seti bulunuyordu. Bir ölü kafatası, bir mısır fesi ve diğer hazineler orada duruyordu. Tüyleri kazınmış bir ayıcık ve yan yatırılmış tek kulaklı bir peluş tavşan da asılıydı. Yazı masasının önündeki duvar kesilmiş gazete yazılarıyla doluydu. Bu adamın içindeki küçük oğlanı iyi tahmin edebiliyordum. Yine o içindeki sesi duyuyordum. Bu o. Yine kendimi kapatıyorum. Bu kadar aptal olmamalıyım. Gururla bana eski bir manastırda bir rahibin ona hediye ettiği ağızla üflenerek hazırlanmış cam şişeler, bedevi bileklikleri, küçük duvar halıları, fotoğraflar gösteriyordu. Hepsi sevgiyle, özenle saklanmış hatıralar. Tıh sahrasındaki manastırda geçen zaman onu derinden etkilemiş gibi görünüyordu. Sürekli bu eski kutsal şehirlerden, bulundukları uzaklıklardan, kayalardan, çölden, gökyüzünden ve sessizlikten bahsediyordu. Bana mimarilerini, ikonalarını ve sanat eserlerini tarif ediyordu. Her sabah saat 4'te nasıl çan sesleriyle uyandığından, ibadet eden rahiplerin can sıkıcı şarkılarından, semantorana vuruşlarından, birbirlerine takılmalarından ve ağız kavgalarından, sadece fazla insani olan zaaflarından bahsediyordum. Semantron bir tür müzik aleti. Onu özellikle etkileyen şey adım başında tarihle karşılaşmaktı. Ekmek pişirme merasiminden, fotoğraf çekimlerinden, deveye binmelerinden, tıh dağından, vadilerden, seraplardan ve bahçelerden bahsediyordu bana. Sözü edilen yanan çalı ve Musa'nın oturduğu kaynak, manastırın 6. yüzyıldan günümüze kadar yerini oluşturuyorlardı. İçilmeden önce kaynaktan alınan suyun kaynatılması gerekiyormuş. En iyi arkadaşlarından biri olan Fred, bir gün bu formaliteden bıkmış, şişeye suyu doldurmuş ve üzerine şöyle bir yazı olan etiketi yapıştırmış. Musa için yeterince iyi olan şey, Fred için de iyidir. Sem'in canlandırışı o kadar ilginçti ki zamanı tümüyle unutuyordum ve gitmek için acele etmek zorundaydım. Ben bulabildiğim en iyi bifteyi alıyor, bu neredeyse benim tüm günlük ücretim kadar tutuyordu ve sonra da eve gidiyordum. Arlette'nin vedalaşırken döktüğü gözyaşlarını düşünmemeye çalışarak kendimi geçen hafta sonu birlikte geçirdiğimiz o güzel saatlere konsantre ediyordum. Eve doğru koşuyor, kapı açık olduğu için annemin telefonda söylediklerini duyabiliyordum. Şu doktor vardı, öğretmen, kibar bir adamdı. En iyi mevkide ve o gidip her şeyi mahvediyor yine. Onu anlayamıyorum bir türlü. Yakında 30 olacak. Ne zaman biriyle tanışsa ters gidiyor. Şaşmamalı. Asla yatağını olması gerektiği gibi düzeltmiyor, lavaboyu kurulamıyor veya kendisine söylediğim gibi havlusunu, yer bezini kuruması için balkona asmıyor. Her zaman onun fincanını ben kurulamak zorundayım. Çünkü çok geç kalkıyor ve hep acele ediyor. Sinirden kıpkırmızı birkaç dakika orada öyle durmuş olmalıyım. Aniden eti masaya çalıncaya kadar dönüyor ve kapıyı arkamdan çarpıyordum. Arabaya geri koşuyordum. Benim annem, benim öz annem arkamdan böyle konuşuyordu. Yine bu dar kafalı sözler ve suçlamalar. Yer bezi, havlu. Ben onlara ait oldukları yere asmıştım. Yani banyoya. Sabahleyin de fincanımı yıkamış ve kuruması için bulaşıkların yıkandıktan sonra kondukları kuruma yerine bırakmıştım. İşe yetişmek için acelem olduğu halde her şeyi düzenli bırakmıştım. Ancak ben aceleyle her şeyi toparlarken mutlaka bahane edeceği bir şey bulacağını biliyordum. Annemin evinde her zaman gergin ve tutuktum. Zira ne yaparsam yapayım ona yaranamıyordum. Arlette orada olduğunda istediği her şeyi yapabiliyordu. Annem de Andreas da ona karşı şefkatli ve aşırı derecede hoşgörülüydüler. Her 3 haftada bir onların harika ve fevkalade olduklarına inanıyordum. Onları başıma çıkarıyor ve onlara borçlu olduğum hissinden böylece kurtulmaya çalışıyordum. Onların karşısında kendimi değersiz görüyordum, beni asla bütün olarak kabul etmeyeceklerinden emindim ve sürekli bir şeyleri kanıtlamak zorunluluğuyla baskı altındaydım. Claire'e gidiyor ve dertlerimi döküyordum. Ona çocuk yuvalarına gönderilmiş olduğumu, nasıl Kürtaj'a ve Tobias'la evlenmeye zorlandığımı anlatıyordum. Onların seçtikleri avukatla beni nasıl her şeyi imzalamam için kandırdıklarını ve bu yüzden de Arlette'nin vesayetini kaybettiğimi. Boşandıktan sonra Arlette ile beni kabul edeceklerini, asla teklif etmediklerini, beni önceleri nasıl başka insanlara ya da yuvalara terk ettiklerini, annemin yıllarca babamın bana yaptıklarından habersiz, beni nasıl Bradford'da hep babamla ve Bayan Dresden'le yalnız bırakıp Basel'e gittiğini. Ve benim nasıl her defasında nankör olduğum ya da çok fazla şey istediğim hissine kapıldığımı anlatıyordum. Ve ne zaman annemle bu konuları konuşmak isteyecek olsam, ondan kendimi çok fazla önemsememem, dinlememem cevabını aldıktan sonra o yine temizliğine devam ediyordu. Claire evi arayıp onda geceleyeceğimi haber vermemi söylüyordu. Annem çok sakindi. O, Laura ile yaptığım konuşmayı duymak zorunda kaldığın için üzgünüm fakat ben seni öyle merak ediyorum ki. Ancak senin emin ellerde olduğunu bilirsem huzur içinde ölebilirim. Bunların hepsi seni sevdiğimden diyordu. Bense sessizce, tamam anne, önemli değil, iyi geceler diyordum. Claire bunun safi duygu sömürüsü olduğunu söylüyordu. O benim işime konsantre olmamı, kendime bir daire almamı ve sonra Arlette'yi alabilmek için tamamen kendi ayaklarım üzerinde durabildiğimi onlara kanıtlamamı söylüyordu. Ertesi gün Topolino'nun kelebek camında beni sevindiren bir not buldum. Umarım derslerin iyi geçmiştir. Lütfen kısa bir süre bana uğra. Sana bir şey sormak istiyorum. Sam. Böylece ben de ona kısa bir süre uğruyordum. Kırmızı kapının ardında aynı gülüş, aynı koku, aynı güven hissi veren duygu. Bu akşam benimle yemeğe çıkar mıydın? Fernsburg'daki çocuk yuvasından beri tanımadığım insanlarla yemek yemekten korkuyordum. Genellikle tek lokma bile yutamazdım. Sürekli bir ikilemdeydim. Zira kimseyi kırmak ve daveti reddetmek istemiyordum. Arkadaşlığa ihtiyacım vardı. Fakat tutukluğumu nasıl açıklayabileceğimi bir türlü bilemiyordum. Çok düşüncelisin fakat benim aç olduğum anlar çok nadirdir diyordum. Belki bir sandviç. Sam kahkahalarla gülüyordu. Sen yemeğe çıkma konusunda tereddüt eden tek kızsın. Mesleğinden dolayı diyette misin? Hayır, ben pek iştahlı değilimdir. Ben gözyaşlarına boğuluyordum. Aman Allah'ım, ben seni yemeğe davet ediyorum, sen sağlıyorsun. Ben canavar mıyım? Annemle korkunç bir anlaşmazlık oldu. Bu sürekli tekrarlanıyor. Her şeyin yolunda olduğunu düşündüğüm her defasında, umutlu ve rahat olduğum her lanet olası zamanda bu yeniden oluyor. Çok korkunç. Bildim bileli bu böyle. Senin yerinde olsam kendime bir ev bulur ve kendi hayatımı yaşardım. Bunun uzun vadede altından kalkabileceğimi sanmıyorum. Zira yeterli sayıda kursiyerim yok ve pek de güvenilir değiller. Bir sürü fix masraflar beni korkutuyor. Ben avukat, mobilya, depolama ve arabanın tamir masraflarını daha yeni ödeyebildim. Stüdyomun kirası da çok yüksek ve benim daha minder, top ve çemberlere ihtiyacım var. Küçük kızımı sadece hafta sonlarında görebildiğimden onunla tatile gidebilmek için de biriktiriyorum. Bunu nasıl başaracağımı bir türlü bilemiyorum. Bak ne diyeceğim. Sen bana anlayışla bakıyordu. Şimdi gözyaşlarını siliyor, iyi bir şeyler yemeye gidiyoruz ve bir bardak şarap içerken sen bana her şeyi sırayla anlatıyorsun. O beni sakinleştirmeyi başarıyordu. Öyle ki birdenbire umutlanıyordum. O benim yemek fobimi anlıyordu ve ben de kabul etmiştim. Benimle Piffer Mühle'ye, Basel'in Chale Stili'ndeki en rahat restoranlarından birine gidiyordu. Mum ışığında onun yüzü güven verici görünüyordu. Öyle ki sanki yıllardır tanışıyorduk. Yemek ısmarlıyorduk ve ben az porsiyonlar alıyordum. Bu şekilde de iyi devam ediyordum. Tatlıya sıra geldiğinde ben tek lokma bile yutamayacağımı söylüyordum. Bir sepet dolusu gülle bir kız dolanıyordu. O içlerinden en güzel goncayı seçiyor ve bana hediye ediyordu. Yemekten sonra şehirde bir gece yürüyüşü yapıyorduk. Birdenbire duruyordu ve ben Afrika'dan dönene kadar daireme bakmak hoşuna gider miydi diyordum. Bu orada oturmama izin veriyorsun demek mi oluyor şimdi? Evet, sen evinden uzaklaşırdın ve rahat rahat yeni bir ev arardın. Ayrıca benim çiçeklerimi sulayacak, posta kutuma bakacak biri olurdu. Ben çok duygulanmıştım. Ona gidiyorduk ve bana yapmam gereken tüm şeyleri gösteriyordum. Ondan sonra o kendi derdine düştü. Bana yeni bir kursiyer daha geliyordu ve araya yeni dersler sıkıştırmak zorundaydım. Birdenbire onun yolculuğa çıkma zamanı gelmişti. O akşamdan sonra görüşememiştik. Onun bir sürü işi, benim de halletmem gereken bir yığın bürokratik iş vardı. Seyahate çıkmadan önceki akşam buluşmayı ve onun bana ev sahibini tanıştırmasını kararlaştırıyorduk. Sam beni ona tanıştırıyor ve bana yapılması gereken şeyler için bir liste ve ev anahtarını bıraktığını söylüyordu. Ertesi gün taşınabilirdim. O sabahın erken saatlerinde yola koyulacaktı. Sabredemiyordum bile. Boşandığımdan beri iki defa kendime ait dairem olmuştu. Biri ucuzdu. Bu yüzden de arka avludaki tuvaletiyle çirkin ve rahatsız ediciydi. Orada gribe yakalandıktan, soğuk kış gecelerini karın ağrıları ve yüksek ateşte geçirdikten sonra annemin yanına geri taşınmıştım. İkincisi ise çok pahalıydı ve her iki ayda bir kirası artıyordu. Ayrıca da geceleri evde tek başıma hep korkardım. Oraya hiç alışamamıştım ve akşamları eve gitmekten nefret ediyordum. Bu yüzden de mümkün olduğunca bir yerlere takılıp eve geç gidiyordum. Yabancı insanların ortasında oturuyordum. Orada kendimi evdeki gibi yalnız hissediyordum. Ancak sonra eve boş daireme dönmek zorundaydım. Tıpkı evli olduğum zamanlarda olduğu gibi. En azından dışarı çıktığım zaman biriyle tanışma imkanım vardı. Ve şimdi sırası gelmişken yalnız yaşama korkumu yenmeliydim. Bu en iyi fırsat olurdu. Annem bana karşı hala soğuktu ve üzgün olduğunu söylüyordu. Çok nadir rastlanan ve alışılmamış olan bir şey vardı. O da ben toplanmış, kitaplarım, yazı malzemelerim ve elbiselerimle evden ayrılırken bol gözyaşlarıyla barışmamızdı. Şimdi işimden sadece bir adım uzaklıkta olduğumu söylüyordum ona. Anahtarı alıyordum. Ev sahibi Bay Werner çok cana yakındı ve ihtiyacım olduğu her an orada olacağını bilmemi istiyordu. Kırmızı kapıyı açtığımda heyecan ve sevinçten beni ateş basıyordu. İçeri giriyor, eşyalarımı yere bırakıyor, kollarımı açıyor ve daire şeklinde dönüyordum. Hareket özgürlüğüm ve nihayet yeniden rahatsız edilmeden yaşayabileceğim ne kadar yerim vardı. Harika. Televizyonun yanına gidiyor ve orada bir not buluyordum. Açmak için kırmızı düğmeyi çevirin. Program seçmek için buraya basın. Hoş vakit geçirmeni dilerim. Benim için de güzel bir yayın seyret. Tüm sevgilerimle Sam. Ben gülümseyerek televizyonu açıyordum. Tüm programlara baktıktan sonra tekrar kapatıyordum. Mutfakta da buzdolabının üzerinde bir not vardı. Merhaba, küçük şey. Bir yoğurt, bir parça soğuk et, biraz şarap, çikolata. Canın ne isterse onu al. Benim olan her şey senindir. Kendine iyi bak. Beni ateş basıyordu. Oturma, yatak, çalışma odasına giderken notu göğsüme bastırıyordum. Yazı masasının üzerinde bir demet gül duruyordu. Yatağın üzerinde bir kutu pralin vardı. Ben yüksek sesle ağlamaya, aynı anda gülmeye başlıyordum. Çılgın gibi evin içinde koşturuyordum. Banyoya, tuvalete, minnacık misafir odasına. Her yerde küçük notlar vardı. Tuvaletin, küvetin yanında. Ne adam! Ah ne biçim bir insan, ne harika genç adam, ne olduğunu bilemiyorum, işte sen. Kendi eşyalarıma dönmem epey zaman alacaktı. Onun plaklarına bakıyordum. Pek klasik müzik plağı olmadığını ama onun yerine kayda değer muazzam bir caz plağı koleksiyonu olduğunu görüyordum. Onun zevki bana oranla daha moderndi. Pikabın üzerine de bir not vardı. Plaklarıma daha insan eli değmedi, sadece kılıflarına. Kendime bir çay yapıyor, iki yumurta pişiriyor, bir havuç ve bir elma soyarak atölyede televizyonun karşısına oturuyordum. Tuhaf bir duyguydu. Ses odada geri yankılanıyordu. Ben de eski tanıdık korkunun yükseldiğini fark ediyordum. Böylece küçük oturma odasına gidip tüm kapıları kilitliyordum. Bir duş alıp sonra da onun yatağında yorganın altına kıvrılmak için acele ediyordum. Orada biraz bir şeyler okuyor ve pralin yiyordum. Dişlerimi fırçalamaya giderken yarın akşam Claire'i davet edeceğim diye karar alıyordum. Ta ki derin bir uykuya dalıncaya kadar okuyordum. Aniden sesli bir tıkırtıyla uykudan fırladım. Acayip korkuyordum. Şimdi gidip mutfakta raftan tencere kapaklarının aşağıya düştüğünü belirlemek için tüm cesaretimi toplamam lazımdı. Gerçi ertesi sabah yorgundum ama kendimle gurur duyuyordum ve memnundum. İşe gidiyordum ve öğlen ufak bir şeyler atıştırıp duş almak için büyük bir sevinçle eve dönüyordum. Akşam Claire geliyordu. Ben biraz bir şeyler pişiriyor, onu gezdirerek gururla Sam'in yazdığı tüm notları gösteriyordum. O, çok orijinal bir insan gibi görünüyor. Şimdiye kadar hiç böyle ilginç biblo derlemesi, değerli eşyalar ve çok alışılmamış şeyler görmemiştim. Zevkini beğendim. Çok esprili olmalı diyordum. Hiç şüphesiz diyordum. O çok çok kibar. Claire gittikten sonra oturup Sam'e bir mektup yazıyor ve taşınmamı anlatıyordum. Ona ne kadar teşekkür etsem azdı. Cevabını sabırsızlıkla bekleyecektim. Sanki Noel kapıdaymış gibi mutluydu. Arlette ile orada geçirdiğim diğer hafta sonum fevkaladeydi. Atölyede yere uzanıp top oynuyorduk. Sonra benim stüdyoma gidiyorduk ve ben ona yeni bir dans öğretiyordum. Alışveriş yapıyor ve sonra aşağıya Ren Nehri'ne iniyorduk. Sam'in oturduğu binanın altında bir restoran vardı. Orada yemek yiyorduk. Bizim için her şey yeni ve heyecan vericiydi. Bir an için baş başaydık ve ikimiz birlikte bir sürü şey yapabiliyorduk. Onu saat 6'da geri götürmem gereken pazar akşamını korkuyla bekliyorduk. Sam bana yazıyordu. Bana kendi dört duvarında güzel vakit geçirmemi diliyordu ve kazılarında gün ışığına çıkarılan yüz maskelerinden, eski savaş arabalarının levhalarından, bakır kaplardan, resimlerini çekerken duyduğu heyecandan bahsediyordu. Gün doğuşu, gün batışı, uçsuz bucaksız uzaklıklar ve göz kamaştırıcı güzellikteki manzaralardan bahsediyordu. Beni yeniden göreceğine seviniyormuş. Onun gibi bir insanın evli olmayışını anlayamıyordum. Sam geri dönüyor ve ben yine taşınmaya hazırlanıyordum ancak o reddediyordu. Benim eski korku ve güvensizliğim hortluyordu. O uygun bir ev buluncaya kadar küçük misafir odasında kalabileceğimi söylüyordu. Ne kadar sürerse sürsün. Bunu istiyor muydum? Ne istiyordum ki? Her şey çok basit görünüyordu. Ona bir şeyler ödememi mi bekliyordu? Kirayı ödeyebilir miyim diye soruyordum. Hayır, keyfin olursa ara sıra yemek pişirebilirsin. Ayda iki defa gelen bir hizmetçi kadınım var. Sana kapım açık. Ben ucuz bir daire aramaya koyuldum ancak pek gönüllü değildim. Çok geçmeden her şey benim için doğal olmuştu. Onu Bay Harika olarak takdir etmek, bir ilişki kurmak, güzel vakit geçirmek ancak güvenilir bir mesafeden istiyordum. Benim hala ne kadar huzursuz ve şaşkın olduğumun bilincinde değildik. Ne kendim, ne annem, ne de Sam, çocukluğumda yaşadığım derin acının üstesinden gelemediğimi biliyorduk ve hiçbirimiz yıkılan evliliğimin de nice ruhsal zararları ve nice acıları üstüne eklediğinin bilincinde değildik. Daimi gülümsememin altında dert dolu, duyguları felç olmuş, kendisiyle savaşan bir insan saklanıyordu. Ya başka insanlara tutunuyor ya da normal olduğunu sandığım bir yaşam sürme uğraşlarım içinde sanki kimseye ihtiyacım yokmuş gibi davranıyordum.